Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerim, bir Genç Sahabiler programında tekrar beraberiz. Bu programımızda Abdüşşems adında bir genci konuşacağız. Tabii ki Abdüşşems onun İslam olmadan önceki adı. Ne demek? Güneşin kulu demek. Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle isimleri değiştirirdi. Yani İslam'ın ruhuna uygun olmayan veya kişiye kötü tesir bırakacak olan isimleri değiştirirdi. Eğer öyle bir durumu yoksa o isimleri değiştirmezdi malumunuz. Yani günümüzde tabii adet olarak bütün isimler değiştiriliyor ama aslında bir insan hangi milletten olursa olsun, yani ismi anlamı güzelse efendim veya işte efendim isim müsemma meselesi çeker, etkisi var hayatında insanın. Kötü bir şey çağrıştırmıyorsa ona dokunmuyordu. Ama dediğim gibi işte böyle güneşin kulu veya buna benzer kötü isimler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değiştirmiştir. Bu genç Yemen'in Devs kabilesine mensup. İslam davasının yücelişini heyecanla takip ediyor. Gelen haberleri dinliyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabiyle beraber Medine'de oluşunu, oraya yerleşmesini, gelişmeleri efendim takip ediyor. Bedir, Uhud efendim bunları takip ediyor. Sonunda Medine'ye geliyor ve İslam'la şerefleniyor. Efendimizin huzurunda Müslüman oluyor. Tam da bu Hayber gazvesi yapıldığı sıralara denk geliyor Müslüman oluşu. Yani Hayber gazvesine çıkılacak ve bu Abdüşşems geliyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz adeti olduğu üzere onun adını Abdurrahman olarak değiştiriyor. Güneşin kulu değil, Rahman'ın kulu. Çok güzel bir isim. Efendimizin tavsiye ettiği isimlerden birisi. Abdullah, sonra Abdurrahman. Ancak o daha çok Ebu Hüreyre lakabıyla tanınan bir genç. Hepimizin bildiği meşhur Ebu Hüreyre'den bahsediyoruz. Onun asıl adı Abdurrahman'dır. Tabii Ebu Hüreyre'ye, Ebu biliyorsunuz baba demek Arapçada. Bunun sebebi soruluyor. O da şöyle açıklıyor. Ya ben diyor işte koyun otlatırdım diyor. Koyun otlatırken diyor. Kedi yavruları görürdüm. İşte onları kucağıma alıp onlarla oynardım. Onları çok severdim. Tabii sık sık da beni bu şekilde görenler sonunda bana şöyle bir lakap verdiler diyor işte. Ebu Hüreyre, kedicik babası. Hira Hüreyre, kedicik babası. Böyle seslenmişler. Ey kedicik babası, kedicik babası. Onlara şefkatli davranından dolayı. Evet, ve ismi öyle meşhur olmuş. Yani tabii bugün de birçok insanın böyle bir içinde duygu vardır biliyorsunuz. Yani hayvanlara karşı. Yani tabii kedilerin ayrı bir dünyamızda yeri var. Köpeklerin ayrı bir yeri var. Ve bunlar insanların iki önemli dostu diyebiliriz bir manada. Eski tabii düzendeki evleri kastediyoruz. Kedisi olmayan bir evde fareler çoğalır. Köpeği olmayan bir evin koruması zordur efendim gibi. Yani bu insanların bir aynı zamanda ihtiyacı. Ve insanlar onları evcilleştirmişler tabii ki. İşte hatta bir rivayette de Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hali hep devam etmiş hayatı boyunca. Yani bir kedi uyuyor, namaz vakti giriyor, elbisesini kesiyor, o uykusuz bölünmesin diye namaza gidiyor. Gibi rivayetlerde hatırımda kalmış. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh bu genç sahabi Müslüman olur olmaz Hayber kalelerinden henüz anlamayanların fethine katılıyor. Ve Medine'de bulunduğu süreden itibaren, o günden itibaren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmayan bir dostu oluyor. Kendisini bütünüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine adayan bir genç bu. Ebu Hüreyre. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Suffe'ye yerleştiriyor. Suffe ashabından oluyor. Mescidin hemen yanında bulunan Efendimizin kendini Allah'a adayan, Resulullah'a adayan, İslam'a adayan, İslam'ı öğrenmek efendim isteyen ve başka da bir işle uğraşmayanlara ayırdığı veya misafirlerini karşıladığı bir mekandır biliyorsunuz orası. Orası daha sonraki medreselerin, tekkelerin, efendim bütün müesseselerin de bir temelini teşkil eder. Orası önemli bir yerdir. Evet, Suffe aynı zamanda, bu ifadeyi aslında tam da kullanmak istemiyorum ama artık dilimize yerleşti. Yani İslam'ın, İslami manada tabii ilk medresesi, ilk tekkesi diyebileceğimiz gibi bir manada İslami bir üniversite de diyebiliriz buraya. İslami anlamda diyorum tabii ki. Yani batıdan alındığı tarzıyla kastetmiyorum, onu da söyleyeyim. Ki aslında bu önemli. Yani bu anlamda efendim Ebu Hureyre aynı zamanda oranın daha sonra başkanlığını yürütecek. Orada büyük hizmetlerde bulunacak. Dolayısıyla İslam'a göre Suffe merkezli, Suffe yapısında bir üniversite hayali de önemli bir şey kıymetli kardeşlerim. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orada Suffe ashabına verdiği eğitimle ilgili Muhammed Hamidullah Hoca'nın çok güzel tespitleri var. Birçok alanda orada dersler veriliyordu. Dolayısıyla bu anlamda yani oradan bir vali çok rahat çıkabiliyordu yani. Efendim bir komutan çok rahat çıkabiliyordu. Bir alim rahat çıkabiliyordu. Bir müfessir, bir kadı, bugünkü anlamda hakim oradan çıkıyordu. Efendim bir komutan oradan çıkıyordu. Dolayısıyla orası bir bu manada bir üniversite diyebiliriz. Evet. Tabii orada klasik eğitimde biliyorsunuz eğitimde bir bölünme yoktur. Eğitim tümdür. Yani bir tevhid hakimdir eğitimde. Parçalama, kesret yoktur. Vahdet vardır. Orada insanlar kendi kabiliyetlerine göre yetişirler. Çok yönlü yetişirler. Ama bir yönleri daha çok ön plana çıkmıştır. Tebarüz etmiştir. Günümüzde ise insanlar tek yönlü yetişirler. Diğer yönleri çok gelişmez. Çok hatta aşağı düzeylerde bile kalabilir. Bu da ayrı bir şey. Yani bir konunun alimi, diğer konuların cahili. Böyle tabii bir garip durumda söz konusu. Evet. Yani buna tabii alan körlüğü de deniyor biliyorsunuz. Henüz başlangıçta bulunanlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada okuma yazma öğretilmesini istiyordu. İşte efendim Kur'an'ı öğretmek üzere bazılarını efendim muallim olarak bazı sahabeler efendim sonra da güvenlenmişti. Yani orası bir müteşekkil bir yer yani. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ders verdiği bir yer değil. Sahir zamanlarda yetkili diğer sahabelerin de diğer arkadaşlarına ders vermeye devam ettiği efendim İslami eğitimin yapıldığı önemli bir merkez orası. Hakikaten İslam dünyasını besleyecek daha sonraları. Tabii Suffe'de kalanların çoğunluğu gençlerden oluşuyordu. Bunlara kurra adı veriliyordu bazı gençlere. Kurra, Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir dereceye ulaşmış. Efendim hırsında, kıraatinde, manasında, yaşamasında bu gençler öyle yetişiyorlardı. Ve bu gençler akşamları Medine-i Münevvere'nin çeşitli bölgelerine dağılıyorlar. Ders halkaları oluşturuyorlar ve İslam öğretiyorlardı. Bakın gündüz bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'inle beraber onun eğitiminde ve diğer yetkili sahabenin eğitiminde ama gündüz alıyorlar, akşam da veriyorlar. Yani böyle bir Medine-i Münevvere hayal edin. Herkesin bir ölçüde ders halkalarında koştuğu bir Medine-i Münevvere'yi hayal etmek gerekiyor. Hem yaşanan hem öğrenilen bir din var. Öğreniliyor, yaşanıyor. Öğreniliyor, yaşanıyor. Ayetler nazil oluyor, öğreniliyor, yaşanıyor. Ve bu Ashab-ı Suffe'den başlayarak halka halka çevreye yayılıyor kıymetli kardeşlerim. Tabii buradan çok şeyler çıkarılabilir. Yani bugünkü manada dini eğitim yapan yerler, ister medreseler, ister özel müesseseler, ister resmi kurumlar olsun. Özellikle dini eğitim yapan yerler bu özelliği de önemsemesi gerekiyor. Önemsememiz gerekiyor. Yani bugün daha açık söylemek gerekirse ilahiyatların, efendim İmam Hatip hocalarının, efendim Diyanet'teki kardeşlerimizin, hepimizin yani halkla buluşan bir yönümüz olması da ayrı bir hususiyet kıymetli kardeşlerim. Yani insanların İslam'ı öğrenmeye ihtiyacı var. Ulaşacakları yerler bazen sınırlı oluyor. İşte efendim televizyondaki her şey, kanallardaki her şeye güven ayrı bir husus olmuyor. Zaten televizyondan oturup dinlemeyle de din öğrenilmez yani tek başına. Bunun bir usulü, bir gidişat olması lazım. Bir takip edilen metot, plan, program olması lazım ki bir şeye kavuşulsun. Tabii bu anlamda bu anlattığım özellikle yani dini ilimlerde mütehassıs olan, çalışan kardeşlerimizin, bizlerin efendim halkla da buluşması gerekiyor. Yani keşke efendim camilerimiz bu anlamda özellikle Selahattin camiler veya merkez camilerin işte efendim haftanın 2-3 akşamı hocaların ders halkalarının olduğu yerler olsa, böyle bir hayat canlansa keşke, İslami hayat diye de hep arzu etmişizdir efendim. Yani tabii bu anlamda ilahiyat fakülteleriyle Diyanet'in ciddi buluşmalar gerçekleştirmesi gerekiyor. Bununla ilgili altyapı çalışmaları gerekiyor. Bunu organize edecek müesseseler, vakıflar gerekiyor. Marifet iltifata tabidir. O şeyin kurulması gerekiyor. Günümüzün şartlarına bazı şeylerin ayarlanması gerekiyor. Tabii şehir hayatının getirdiği ölçüleri falan da düşünerek. Ama bu bir ihtiyaç. Sonuçta bu bir ihtiyaç. Aldığımız gibi vermek de bir vazife olması gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Aynı zamanda o sahabiler, kurra sahabiler, bu gençler gittikleri yerlerde orada bulunan halka da namaz kıldırırlardı. Herkes demek ki mescide gelemiyordu. Sayı çoğalmış, Müslümanların sayısı çoğalmış efendim. Farklı bölgelerde oturuyorlar, oturanlar var. Onlar da orada cemaatle namaz kılıyorlardı. Ve onlar daha sonra gece yarısı olunca efendim kalkıyorlar. Seher vaktine kalkıyorlardı bu gençler. Ve seher vaktinde nafile ibadetler yapıyorlar. Zikirler yapıyorlar, murakabe yapıyorlar. Efendim Kur'an okuyorlardı. Ve bir seher vaktini bir ihya ile meşgullerdi. Efendim ve sabah olunca da tekrar Mescid-i Nebi'ye geliyorlardı bu gençler. Kurra adı verilen, yani orada yetişmiş ve artık siz şurada vazifelisiniz. Vazife verilen gençler bunlar tabii ki. Belli bir kıvama gelmiş genç sahabelerden bahsediyorum. Evet, Sufi gençleri tabii bizim için büyük bir örnek olması gerekiyor. Nasıl? İslam'ı ehlinden, alimlerden, hakiki alimlerden öğrenmeli. Efendim Allah'tan korkan ehli sünnet çizgisindeki büyüklerden ilim almalı. Öğrendiklerimizi yaşamalı ve diğer insanlara bu güzellikleri yine bir program dahilinde aktarmak için harekete geçmeli. Bir gencin en büyük şeyi de bu olması lazım. Faaliyetler düzenlemeli. Yani tabii şimdi günümüzde daha çok şeyler de gelişmiş durumda. Yani üniversite eğitimi gören bir genç dini eğitimle ilgili çalışmalarda katılıyorsa hangi meslek doğrusu olsun bir dini eğitim mutlaka almalı. Bununla ilgili birçok efendim kuruluşlar var, birçok programlar var, uzaktan programlar var, özel programlar var. Bir şeyler takip etmeli bir Müslüman genç, üniversiteli genç. Yani sırf işte efendim ben işte efendim artık üniversiteyi kazandım bir havasına girmemeli. Üniversite ile beraber bir de İslam Üniversitesi dediğimiz efendim İslam'ı iyi öğrenmeli ve iyi bir Müslüman olarak ilim ehli olmalı. Hangi alandaysa orada önce Müslüman, ondan sonra efendim işte doktor. Önce Müslüman, iyi bir Müslüman, ondan sonra efendim biyolog, efendim sosyolog, efendim neyse hangi alanda yapıyorsa, bilgisayar mühendisliği, şu bu. Ama hepsinden önce bir üniversite eğitiminde ciddi manada bir dini eğitime de ağırlık vermemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Yani daha Fatiha'yı okuyamayan, efendim 3-5 sohbet dinleyip sloganik konuşan bir gençlik olmaktan kurtulması lazım gençlerimizin. Daha metotlu, daha eğitimli, daha nitelikli bir İslami eğitimle üniversiteden aynı zamanda. Şimdi yan dal diyorlar, çift dal diyorlar, bir şeyler diyorlar. İşte bu yan dalı, çift dalı İslami eğitim yapmalı bir gencimiz. Hangi alanda yapıyorsa İslami eğitim yapmalı. Efendim kendisini mutlaka geliştirmeli. Ve bu öğrendikleriyle de ilgili liselerde, ondan sonra imatif liselerinde, ortaokullarda bir grup kurup efendim veya yapılan çalışmalarda görevler almak gerekiyor ki bu da demek ki ta o zamandan olan bir şey ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptırdığı bir faaliyet olduğunu görüyoruz. Doğru kanetten alıp, doğru bilgileri aktarıp, efendim güzel örnek olarak kendinden aşağıdaki yaş grubuna da bir genç hitap edebilmeli kıymetli kardeşlerim. Evet, tabii suffe eğitiminden konuşuyoruz aynı zamanda. Suffede verilen Kur'an öğretimi sadece güzel ve ahenkli okumakla kalmıyor kardeşlerim. Yani Urat Delil Kur'an'a tertil ayetindeki o Kur'an'ı bir tertil üzere okumanın manası, bir manası da, yani neden tertil üzere okunuyor? Bir hikmeti de şuymuş. Yani sadece harfleri iyi çıkarmak değil. Aynı zamanda tefekkür ederek okumak, ayette geçenleri düşünüp tefekkür ederek okumak, okuma yapılıyordu. Ayetten hangi hükümler çıkarılıyor? Ayet ne manalara geliyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyordu. Ve böylece ilk müfessiri zaten Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra Efendimizin görevlindeyiz diğer sahabiler bu vazifeyi yerine getiriyorlardı. Yani Kur'an öğretiminde bugün suffe eğer örnek alınacaksa, tabii ki Kur'an kurslarımıza da bu anlamda seslenmek istiyorum. Yani Kur'an öğretimiyle ilgili acizane bir makale yazmıştım. İmam Gazali'nden örnek vererek tefekkür öğretimiyle ilgili. Şimdi Kur'an öğretimini yaparken birincisi, efendim ne yapmamız gerekiyor? Önce bir güzelce harfleri çıkarmayı öğrenmek. Düzgün okumak, tecvidi öğrenmek yani. Bu birinci basamak olmalı. Hedef olmamalı yani. Bu aracıdır. Ama bu güzel yerine getirilmesi gerekiyor. İkincisi, efendim manasını öğrenmek. Yani okuduğumuz ayetlerin manasını öğrenmek. İşte bunun için bazıları farklı yollar deniyor. İşte önce Arapça öğrenmeye kalkıyorlar. Uzun zamanlar Arapça öğrenmiş oluyor. Eğer öyle bir şey yoksa, ilmi bir şey yoksa, bunu mevcut güvenilir tefsirlerden istifadeyle yapmak daha faydalı. Meal ve tefsirlerden istifadeyle yapmak kıymetli kardeşlerim. Çünkü diğeri çok uzun bir yol ve biz maksada da ulaşamayacağız. Çok uzun bir süre ulaşacağız demektir. Yani hoca olacak değilse bir insan, işte önce Arapça öğreneyim sonra Kur'an-ı Kerim anlarım yoluna gitmek çok, bana göre çok makul gelmiyor kıymetli kardeşlerim. Böyle yapan kardeşleri biliyorum. Piyasada böyle bir şey de var. Yani onun yerine eğer hoca olmayacaksa, yani tüketecek birisi ise, o zaman tüketeceği şeyi iyi seçmesi lazım. Yani biz nasıl ki bir efendim gıda ile ilgili bir şey alıyorsak, onu alırken ona dikkat ediyorsak, bunda da hangi ürünü kullanacağımızı dikkat ediyorsak, bu anlamda yani hangi tefsiri kullanacağımızı falan çok iyi öğrenmemiz lazım ki beslendiğimiz kaynak düzgün olsun. Oradan güzelce daha çok tefekküre ve amele yönelmek gerektiğini düşünüyorum acizane. Evet, Kur'an öğretimi ile ilgili, sahabelerin Kur'an'ı öğrenmesi ile ilgili Mevlana Hazretleri'nin güzel bir sözünü aktarmak istiyorum. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, sahabiler Kur'an'ı yerler idi diyor. Bu ifade çok çarpıcı bir ifade. Ne demek Kur'an'ı yemek? Şöyle bir misal de veriyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki bir insan aç iken fırına gitse, bir ekmek alsa diyor ve bu ekmeği yemeye başlasa fakat yutmasa diyor. İşte lokmayı çiğneyip ağzından çıkarsa, lokmayı çiğneyip çıkarsa bir ekmek yese doyar mı? Doymaz. İki ekmek, üç ekmek, bir direk boyu diyor ekmek yese doymaz diyor. Ama bir insan diyor bir ekmeğin yarısını diyor, efendim tabi ekmeğin de boyuna göre değişir ama yani bunu orta bir şey düşünelim yani. Bir ekmek yani yarısını diyor, yani hiçbir katık da olmasa dahi düzgün bir şekilde çiğneyerek yese diyor, biraz karnı doyar. İşte bu misali şunun için veriyor, işte öyle insanlar vardır ki onlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an onların boğazlarının aşağı geçmeyecektir hadisini böyle misallendiriyor Mevlana Hazretleri. Yani Kur'an-ı Kerim hazmedilmesi gerekiyor. Sadece boğazdan yukarıda okunan harflerin, mahreçlerin iyi çıkarıldığı, tecvidin iyi yapıldığı, makamın iyi yapıldığı bir şeye de kalmamalı. O birinci basamak olmalı. Yani Kur'an öğretiminde bugün Kur'an kurslarımızın bu basamaktan öteye geçemediğini maalesef bir kısmında, hepsini kastetmiyorum ama bir kısmında, yani tabii geldiğimiz sürece ben kasıyorum. Hiçbir Kur'an kursunda bu kadar şeyim yok. Ben genel konuşuyorum. Öteye geçmediğimizi ya geçemediğimizi görüyoruz. Yani bunun içerisinde boğulup kaldığımızı görüyoruz. Acizane kanaatimiz, hafızlık yapacak bir yavrumuzun Kur'an-ı Kerim'in aynı zamanda ezberiyle, efendim tecvidiyle beraber Kur'an-ı Kerim'den biraz da ona yedirmek lazım. Yani hıfzetmeyle beraber biraz da yedirmek. Neyi kastediyorum? Yani tefekkür etmek ve yaşamak boyutu da verilmeli. Böyle bir dersler de olmalı. En azından kısa sureler, Yasin-i Şerif, Tebareke gibi çok okunan sureler, aşırı şeriflerin hemen hemen tamamı. Hafızlık boyunca Kur'an-ı Kerim'in yedirilme boyutu olarak eğitimimize konmalı kıymetli kardeşlerim. Bu konuda Diyaneti de teyakkuza çağırıyorum, davet ediyorum. Yani Kur'an öğretimiyle ilgili acizane bir çalışma da yaptık. Onu da buradan duyuruyorum. Surelerimizi tefekkürle öğreniyoruz diye bir çalışmamız var. Erkam yayınlarından çıkan. Orada biz Fatiha suresi ve kısa sureleri efendim önce bir tefsirini verip ondan sonra bir tefekkür boyutunu yakalamasını gençlerimizin sağlamak için uygulamalı bir kitap çalışması yaptık. Üç yöntemle bir ayeti tefekkür etmesini, ki bu İmam Gazali'nin ve büyüklerin tavsiye ettiği yöntemler bir tanesi. Tabi orada detayına girmeyeceğim. O ayrı bir konu inşallah. Belki onu inşallah ileride radyo programında yapmayı inşallah arzu ediyoruz. Demek ki bir, önce Kur'an-ı Kerim'in tecvid üzere, tertil üzere okunması birinci basamak olmalı. İkinci basamak efendim manasını anlamak veya manasıyla ilgili çalışmalar yapmak. Üçüncü basamak efendim tefsiri. Dördüncü basamak tefekkürü. Ve beşinci basamak da tabii ki tefekkür eden insan, düşünen insan aynı zamanda onu amele dönüştürür. Yani fiiliyatına da o yansır kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla böyle beş basamaklı bir Kur'an eğitimi, Kur'an kurslarımızın bir hedefi olmalı. Bu beş basamak üzerinden programlarını yapmalılar ki Kur'an mütehassısı gençlerimiz çıksın, hafızlarımız içi boş çıkmasınlar, bir şeyleri elde ederek, Kur'an-ı Kerim'in balından tadarak ve tattırarak çıkmış olsunlar kıymetli kardeşlerim. Bu konularda yeniden acizane kanaatim programların düzenlenmesi gerekiyor. Kur'an kurslarımızın bunlara ayrı bir önem vermesi gerekiyor kıymetli kardeşlerim. İlgili makaleye de adınızı yazarak bakabilirler. Orada da bunu anlatmaya çalıştım. Evet. Tabii Ashab-ı Suffe'de eğitimini tamamlayan gençleri veya tamamlayan sahabeleri diyelim, genel konuşalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Belli bir kıvama gelince onları mezun ediyor. Onları komşu kabilelere, milletlere, devletlere gönderiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ı tebliğ vazifeleri veriyor. İslam'ı öğretme vazifeleri veriyor. İşte en meşhur olan bir tanesi Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Yemen'e mesela onu gönderiyor. Hem vali tayin ediyor. Hazreti Ali Efendimiz de onlardan bir tanesi mesela. Ki buna benzer birçok sahabe-i kiram görevlendirilmiştir. Tabii Suffe'de Ebu Hureyre'nin özelliği şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu en yüksek seviyede hadis ilmi öğren bir genç olması Ebu Hureyre radıyallahu anh. En yüksek seviyede hadis ilmi öğrenen, Efendimizin hadislerini hıfzeden gençlerin başında Ebu Hureyre radıyallahu anh geliyor. Efendimiz zamanla sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'i Suffe ashabının başında vazifelendiriyor. Reis olarak onu atıyor. Bu da çok önemli bir vazife. Yani demek ki onun öyle bir kıvamı var ki ilim erbabının başı o oluyor. Yani Suffe'deki eğitimle ilgili az önce bahsetmiştim neler öğretiliyor diye. Dediğim gibi şeyin haber verdiğine göre Muhammed Hamidullah Hoca'nın kitabında, o meşhur kitabında, İslam Peygamber kitabında, bakın çok ilginç. Aritmatik, tıp, spor, astronomi ve tarih gibi konular öğretilmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Demek ki Suffe'de sadece Kur'an-ı Kerim okudu falan, Kur'an kursu gibi bir mantığıyla işlemiyor yani Suffe yani. Çok daha geniş kapsamlı bir eğitim anlayışının olduğunu orada görüyoruz. Bunlar nereden çıkarılıyor tabii ki? Çok uzun soluklu çalışmalar sonunda bunları bugünkü dille ancak bu şekilde ifade ediyoruz. O gün bu şekilde belki dönülmüyordu ama rivayetlerden demek ki incelendiğinde karşımıza bunlar da çıkıyor kıymetli kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar bütün vaktini ilme adamıştır. Ve öyle ki o hadis ilminin güneşi olmuştur. Kendisi hadis ilminin güneşi olmuştur. Ve sahabi içerisinde en çok hadis rivayet etme şerefine nail olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir muhabbetle bağlı olup, hoş sohbet, temiz ve ince duygulu, saf gönüllü biridir Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ve biliyorsunuz onun hadisleri bu şekilde rivayet etmesinin sebebi de Efendimiz'den aldığı duadır. Ya Resulullah diyor, ben hadisleri zihnime kaydedemiyorum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua ediyor ve ondan sonra hiç unutmadım diyor. Bu da ayrı bir mazhariyet. Demek ki talebe hocasından dua da istemesi gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Muvaffak olması için sadece onu dinlemek yetmiyor. Yani onunla böyle bir bağlantıda kurmak gerekiyor. Hoca talebesine dua edecek, talebe hocasına dua edecek ve dua desteğiyle de ilimde ilerlenecek kıymetli kardeşlerim. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye diyor ki, ey Ebu Hureyre, sana dünyayı bütün varlığıyla göstereyim mi? O da diyor ki, göster ya Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'nin elinden tutuyor. Ne kadar güzel bir şey, ne kadar tatlı bir şey. Bir düşünün yani, nasıl bir eğitim bu? Birebir bir eğitim. Dünyayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona gösterecek. Dünyanın Allah katında nasıl gözüktüğünü, maneviyat aleminde nasıl gözüktüğünü. Şu an bize mesela züyünenilmez, zinetlenmiş, süslü püslü gözüken dünyayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek şekilde gösterecek. Ama nasıl yapıyor? Orada konuşarak değil, bizzat eğitim yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın, canlı bir eğitim. Tutuyor elinden, onu Medine-i Münevvere'nin çöplerinin döküldüğü bir dereye götürüyor. Oradakileri gösteriyor ona. Bak diyor Ebu Hureyre, şu çöplere bir bak. O da tabii bakıyor. Sonra Efendimiz şöyle buyuruyor. Bakın, bizzat yerinde bir eğitim yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bizim için de çok ibretlik bir hadise bu kıymetli kardeşlerim. Şöyle buyuruyor Efendimiz. Gördüğün bu kafa taslarının sahipleri aynı sizin gibi ihtiras ve uzun kuruntular besleyen kimselerdi. Demek ki insanların ortak bir önemli vasfından bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hastalığından bahsediyor. Nedir o? İhtiras sahibi, yani dünyaya karşı bir hırs içerisinde olmak. Şunu da yapayım, bunu da başarmam lazım, şunun peşinden koşturayım. Bir vakit dahi yetiştiremiyoruz. İbadete, kulluğa, taate, zikre, Kur'an'a vakit bulamıyoruz ama her şeye vakit buluyoruz, başka şeylere, basit şeylere, dünyevi şeylere vakitlerimizi harcayıp hebaen mansur ediyoruz. Eski insanlar bir yere 2 ayda giderken biz 2 saatte gidiyoruz ama o 2 aylık boş kalması gereken vaktimizi başka şeylere doldurarak gene Allah'a kulluğa vakit bulamıyoruz. Evet. Uzun kuruntular besleyen, yani geleceğe dair işte efendim sürekli işte şunu yaparım, bunu yaparım, şüpheler içerisinde olan bir kimselerdi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın şimdi onlara ne oldu? Şimdi onlar buyuruyor Efendimiz, etsiz kemik olarak kaldılar. Sonunda da çürüyüp toz haline gelecekler. Burada gördüğün pislikler onların yediği lezzetli yemeklerdir. Nereden kazandıysa kazandılar. Sonra da midelerine indirdiler. Şimdi ise herkes buradan uzaklaşmaktadır. Kimse o çöplük tarafına gelmek istemiyor. Atıyor kaçıyor, atıyor kaçıyor herkes. Ama hiç kimse bunu bir tefekkür boyutuyla düşünmüyor. Demek ki kardeşlerim, bugün bunu kendimize bir şiar olarak alacaksak, bir çöplüğü de tefekkür etmek yerine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi bir tefekkür etmek gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Şöyle bir çöpe bir bakmak gerekirse, hiç ona bakmak istemiyoruz biliyorsunuz. Hep üzeri kapalı geçiyoruz falan filan. Bir de bakmak şöyle bir, bunlar neydi? Az önce bu insanlar bunu zevkle yiyorlardı. İşte bunlar onların posaları, pislikleri. Evet. İşte nereden kazandı? Nasıl kazandı? Helal mi kazandı? Haram mı kazandı? Ama sonra mideler indirdiler. Şimdi ise herkes buradan uzaklaşmaktadır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu parçalanmış bezler onların süslü elbiseleriydi. Şimdi ise rüzgar onları parça parça etmiştir. Bu gördüğüm bu kemikler onların bindikleri bineklerin kemikleridir. İşte dünyanın manzarası ve sonu budur bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dünyalık için ağlamak isteyen ağlasın. Bir taraftan baktığımızda efendim ihtirasla, uzun kuruntularla peşinde koştuğumuz dünya, öbür taraftan baktığımızda bir pisliğe dönüşmüş, efendim bir mezbeliğe dönüşmüş bir dünya görürüz. Dünyanın öbür tarafının öbür yüzünü görerek insan neyin peşinde koştuğuna bir ağlasın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten bunu tefekkür etmek bile bizi farklı alemlere götürür kardeşlerim. Dünyanın Allah katındaki hiçbir değer olmadığını en güzel herhalde bu şekilde anlatılabilir. Dünyanın sonunun ne olduğu ancak bu şekilde anlatılabilir. Dünyanın sonu bir çöplükten, bir pislikten başka bir şey olmadığına göre. Tabi öyle buyurunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya için ağlamak isteyen ağlasın buyurunca Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimizin bu etkili konuşması karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ve ağlayarak orayı terk ettiler. Evet. Cenab-ı Hak bizlere de ibret almayı nasip etsin inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin tavsiyelerinden ders almış. Ve öyle bir ders almıştı ki gönlünü hiçbir zaman bu dünyanın geçici lezzetlerine kaptırmadı hayatı boyunca. Tabi burada dikkat edilirse dünya ile kastedilen kıymetli kardeşlerim dinde yani şu yaşadığımız yeryüzündeki metalar değil. O nimetlerin gönlümüzdeki sevgileri, onlar üzerine kurduğumuz efendim ihtiraslar, efendim sinsi planlar, nefsani arzular, efendim Allah için olmayan her şey, onları yoksa Allah'ın yarattığı her şey mükemmel. Onun için dindeki dünya algısı bazıları tarafından çok yanlış anlaşılıyor. Dünyalık deyince sanki Allah'ın yarattığı mahlukat, işte efendim yiyecekler, bunları küçümse. Hayır, bunları küçümsemiyor. Bunlar Allah'ın eşsiz bir sanatı. Bunlara bel bağlamak, bunlara gönülde bir efendim nefsani arzular peşinde onları kullanmak, onlara ihtirasla sarılmak efendim ve Allah yerine onları tercih etmek. İşte o güzel olan dünya malını çirkinleştiriyor. Bizim müdahalemizle biz onu çirkinleştiriyoruz. O kendisinde bir çirkinlik yok. Yani Allah'ın yarattığı her şey mükemmel. Burayı da çok iyi anlamak lazım kardeşim. Ebu Hureyre radıyallahu anh dünya sevgisine, dünyaya gönlünü bağlamaya değil Mevla'ya gönlünü bağlamıştı. Ve o bütün gençliğini Allah yolunda ilim öğrenerek geçirdi. Zaten Ashab-ı Suffe'nin en büyük özelliği budur. Onlar dünyevi işlerle uğraşmamışlardır. Uhrevi işlerle uğraşmışlardır. İlme sarılmışlardır. Aç, gerektiğinde aç kalmışlar. Efendim çok çilelere katlanmışlar. Ve dünyalı hiç düşünmeden orada hayattan inanmışlar. Ne olmuş? Diğer sahabe-i kiram Efendimiz onlara yardım etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara yardım etmiş. Ve onların desteğiyle kutsi vazifeye sarılmışlar. Tabi burada herkes Ashab-ı Suffe gibi olacak değil. Ama ilim kabiliyeti olan gençlerimizin böyle bir tercihi karşısında diğer Müslüman kardeşlerimiz de o gençlerimizi ellerindeki nimetlere destekleyerek onların bu mübarek yürüyüşünde onlardan bir pay alabilirler. Yani onların Allah'a doğru yürüyüşünde diğer kardeşlerimiz, dünyevi işlerle meşgul olan kardeşlerimiz onlara destek vererek, onların maddi ihtiyaçlarını karşılayarak efendim ne yapabilirler? Oradan bir hisse sahibi olabilirler şeklinde burayı da anlamak gerekir kıymetli kardeşlerim. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh hem Peygamber Efendimizin sohbetlerini kaçırmamıştır hem de büyük sahabilerle görüşerek onlardan hadis öğrenmeye devam etmiştir. Yani hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıyor hem de diğer sahabelerde olanları da almıştır. Böyle bir ilme karşı efendim çok büyük bir arzuyla sarılmış Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bütün bunların sonucu olarak sahabe içerisinde en çok hadis bilen kişi durumuna gelmiştir. Efendim yine şunu bir hadiseyi daha aktaralım. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün ağaç dikiyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. ne diktiğini soruyor. O da kendisine bir ağaç diktiğini söylüyor kendisi için. Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağaç dikmeye tavsiye ediyor. Ama bu kez Ebu Hureyre'nin dikkatini ahiret ağacına çekiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zikir yapmaya yöneltiyor. Senin için bundan daha hayırlı bir şey göstereyim mi? Bir ağaç söyleyeyim mi? Buyuruyor. Evet ya Resulallah. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Hepimizin bildiği bir biliyorsunuz bu tesbihat. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Namazdan sonra söylediğimiz bir tesbihat. Bunu söyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tesbihatı yap. Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih ederim. Bütün hamdler onadır ve Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka büyük yoktur. O zaman senin için dünya ağacından daha hayırlı bir ağaç dikilmiş olur. Yani bunlar hep ahirete bir fidan olarak dikilmiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Bununla ilgili tabii değişik hadis-i şerifler var. Demek ki ağaç dikmeyi sevdiğimiz kadar Allah'ı zikretmeyi de bir genç olarak sevmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Ki hem madden hem manen bir seviye elde edelim. O ağaçta da zaten Allah'a tesbih edecek ama bizim de ahirette Allah'a zikreden ağaçlara ihtiyacımız var. Sadece bu dünyada değil. Evet, Resulullah Efendimizin bizzat yetiştirdiği Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimizin vefatından sonra da yıllarca ilim öğretmiş ve Müslümanlar arasında haklı bir seviyeye kavuşmuştur. Ve hatta o çok hadis rivayet ettiği için bazılarını eleştirmiş. O da şöyle anlatıyor. Ben diyor fakir bir kimseydim. Karın tokluğuna Resulullah Efendimiz'e hizmet ediyordum. Peygamber Efendimiz'in bütün söylediklerini dinliyordum. Fakat onlar meşgul oldukları için diğer sahabeleri kastediyor. Hepsini dinleme fırsatları olmuyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz'in meclislerinin birinde bulmuştum. Buyurdu ki içinizden kim cübbesini yere serer de ben sözümü bitirdikten sonra toplarsa benden duyduğunu bir daha unutmaz. Bunun üzerine ben diyor üzerimdeki hırkayı yere serdim. Peygamber Efendimiz de sözünü bitirince onu topladım. Nefsim kudret elinde olan Allah'a emin ederim ki o andan sonra Resulullah'tan duyduğum hiçbir sözü unutmadım diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Allah-u Teala şefaatine nail etsin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine Efendimizin meclisten kalkış duasıyla programı bitireceğim inşallah. Efendimiz şöyle buyurdu bazen meclisten kalkarken, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim, estağfurullah. Biz de aynı şekilde Cenab-ı Hakk'a istiğfar ediyoruz. Hatalarımız varsa affola inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim. Selamun aleyküm.